Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar.
Hoş bulduk İbrahim Bey, hayırlı akşamlar diliyorum.
Evet, bu hafta da medeniyet coğrafyamıza yansıyan önemli başlıkları sizinle konuşacağız hocam. Öncelikle Türkiye'nin merkezinde olduğu sıcak bir gelişme olarak da baktığımız Suriye-Türkiye ilişkilerine şöyle bir temas etmekte fayda var. 11 yıl sonra geçen haftalarda ilk temas kurulmuştu. İstihbarat ve bakan düzeyinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'da Suriye, Rusya ve Türkiye arasında üçlü bir toplantıda meseleleri ele aldılar. Bir sonraki adımın da Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı olması bekleniyor ki Ocak ayının ikinci yarısında bunun gerçekleşeceğini ifade etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya temas etti ve gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Amacımız bölgedeki sükuneti ve barışı sağlamak dedi. Evet, bu üçüncü ve son adım olacak liderler buluşması. Suriye meselesinin çözümüne nasıl katkı sağlayacak liderler buluşması? Amerika'nın da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu temasa soğuk baktığını, sıcak bakmadığını ifade etmişti. Bir sonraki soru olarak da Amerika neden bu gelişmeye sıcak bakmaz? Bunu sormak isterim. Öncelikle hem dışişleri düzeyinde bu toplantının önemi hem de bir sonraki adım olarak liderler düzeyindeki toplantının önemi nedir sizce?
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Öncelikle Türkiye'nin en uzun kara sınırına sahip olduğu, yaklaşık 877 kilometre, 900 kilometre yakın bir kara sınırımızın olduğu, geçişkenliğin çok kolay olduğu ve 10 yılı aşkın bir süredir de iç savaşın ve dünyada en fazla mülteci veren ülke statüsündeki bir Suriye'den bahsediyoruz. Yani 20 milyon civarındaki nüfusun yaklaşık yarısı başka ülkelerde olan bir komşu devletin siyasi otoritesini yitirmiş. Yani Fırat'ın doğusunda Amerika'nın desteklediği bir terör yapısı. Fırat'ın batısında işte İran'ın, rejimin, Türkiye'nin, İdlib bölgesinde o radikal grupların olduğu ve bu kadar uzun süre geçmesine rağmen herhangi bir çözümün de olmadığı bir coğrafyada hani vücudunuzda bir yer çizilir de orası apse yapar, cerahat, her türlü mikrop almaya müsaittir. Böyle bir ortam her türlü terör ortamına da kaosa da adeta bir kuluçkalık yapan bir yerdir. Bunun bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Dilerseniz ben birkaç cümleyle Suriye bu hale nasıl geldi ondan bahsetmek istiyorum. İşte Tunus'ta başlayan o Arap Baharı'nda Libya'da Kaddafi'nin gitmesi, Hüsnü Mübarek'in Mısır'dan gönderilmesi ve domine etkisiyle Arap ülkelerinde hızla rejimler değişirken Suriye'de de Esad'ın gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Hı hı. Amerika, Avrupa Birliği, bütün Arap ülkeleri ve Türkiye'de dahil olmak üzere artık Esad sonrası dönemin hazırlıklarını yaparlar iken ki Özgür Suriye Ordusu dediğimiz o günkü yapının Suriye'nin %80'den fazlasına hakim olmak üzere olduğu bir dönemde Netanyahu'nun Obama zamanında bir Amerika ziyareti oldu ve orada şu konuşuldu. Yani İsrail Başbakanı Netanyahu o günkü Amerikan Devlet Başkanı'na şunu söyledi: tamam, siz Esad'ı götürdükten sonra kim gelecek? Bakın Mısır'da Mursi geldi. Evet. İkinci bir Mursi olursa İsrail'in güvenliği tehlikeye girer. Ve onun üzerine Amerika desteğini çekti. Avrupa ülkeleri ve Arap ülkeleri derken sadece Türkiye kaldı. Ve Özgür Suriye Ordusu da İran destekli rejime karşı savaşırken Amerika Rusya'yı da oraya getirdi. Ve dolayısıyla
Rusya'nın gelişi zaten
Rusya'nın
her şeyi değiştirdi.
De dengeler değişti. Evet. Şimdi Türkiye girmesin de kim gelirse gelsin mantığı var. Bakın Rusya ile Amerika birbiriyle hasım gibi ama Suriye'ye Rusya'nın gelmesini gül oyunu Amerika istedi. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye rejimin gayrimeşru olduğunu iddia ederek görüşmüyor idi. Çünkü siz halkınızın %50'sini ülkenin dışına göçmeye mecbur edecek. Yani ben gözlerimle gördüm İdlib'de, Eriha'da, bu daha Fırat Kalkanı bölgesindeki birçok yerlerde, yani uçaktan bombardıman yapılmış, 7 katlı binanın yarısı,
evet,
yerle bir olmuş, yarısı duruyor ve on binlerce insan sivil bombardımandan hayatını kaybetmiş, kaçabilenler başka ülkelere veya şu anda hala Türkiye sınırında. Dolayısıyla Türkiye buna bir çözüm olmak üzere önce istihbarat, evet, vasıtasıyla, arkasından dışişleri, bu ileride belki devlet başkanları düzeyinde, hı-hı, de olacaktır muhtemelen önümüzdeki dönemlerde. Fakat burada dikkati çeken bir konu, Amerika'dan bir ses yükseldi. Yani biz bunu tasvip etmiyoruz diyor. Yani hani siz orada DAEŞ'i, IŞİD'i bitirmek için, hı-hı, gelmiştiniz. Türkiye ile Suriye rejimleri de anlaşsınlar, el ele versinler. Oradaki PKK'yı da, YPG'yi de, DAEŞ'i de temizlesinler. Herkes, Türk askeri de sınırlarına çekilsin.
Evet.
Ve Suriye'de toprak bütünlüğü olsun ve eski haliyle devam etsin. Var mısınız? Hı-hı. Yok.
Yok. Neden? Gizli ajandası ne Amerika'nın?
Şimdi Amerika'nın aslında, evet, gizli ajandası da yok. Her şeyi açıkça yapıyor.
Açıkçası, doğru.
Çünkü Irak'ın kuzeyinde, şu anda 36. paralelin kuzeyi olarak uçuşa yasak bölge yapmışlardı Saddam döneminde. Orada Erbil, Süleymaniye, yani bu biliyorsunuz Süleymaniye bölgesi, Talabani bölgesi, evet, Erbil, Barzani bölgesi. Oralarda, ki ben defalarca söyledim, yani yüksek lisans öğrencimiz vardı. Üniversiteyi bitirmiş, Türkiye'de yüksek lisans yapıyor. Çocuk Arapçayı bilmiyor. Ana dili Kürtçe ve İngilizce eğitim yapıyorlar.
Evet.
Ve dolayısıyla Irak'ın kuzeyindeki o bölgesel Kürt yönetimindeki sıradan insanlar artık bir Irak Arap ülkesi diyoruz ama Arapça bilmiyorlar. Şu anda Fırat'ın doğusunda da de facto olarak aynı şeyleri yapıyorlar. Eğitim sistemini değiştirdiler. Zorla Rakka'da, Deyrizor'daki o petrol yataklarının üzerindeki o Sünni, %90'dan fazla Sünni Müslüman Arapları adeta Kürtçe öğrenmeye zorluyorlar. Ve orada de facto bir yapı oluşturuluyor. Ve bunu Kürtçülük ideolojisi adı altında seküler, İsrail ve Batı yanlısı bir devlet yapılanmasının kuluçka dönemidir bu. Ve Türkiye bunu gördüğü için Suriye rejimiyle, Rusya'yla, ki Rusya olmadan rejimin şu anda Suriye'de bir iradesi yoktur. Onunla beraber görüşülüyor ve bu ortak düşmana karşı diyelim. Çünkü Suriye'nin mevcut su kaynakları, Fırat üzerindeki barajlar ve elektrik santrallerinin ve petrol yataklarının önemli bir kısmını şu anda PKK-YPG kontrolündeki bölgelerdir. Evet. Amerika işte binlerce tır silah gönderdi diyor. O silahların parasını da yasa dışı yollarla satın aldı. O petrolü dünya piyasalarına, spot piyasadan satarak elde ediyor. Yani Türkiye şu anda Amerika'nın dünya piyasasına sunduğu o kaçak Suriye petrolünün onda birini satıyor olsun, bütün dünyada kara listelere giren bir ülke olur. Ama bunu Amerika yapınca kimse konuşmuyor, evet, dahi. Çünkü dünyanın en büyük haydut devleti Amerika'dır şu anda maalesef. Ve evet, inşallah önümüzdeki günlerde devlet başkanları düzeyinde de bir konuşulur. Ve bu mültecilerin konusu mesela masada ne konuşuluyor diye az önce, hı-hı, ifade ettiniz. Yani şu anda 4 milyona yakın Türkiye'de Suriyeli var. Bir de ben sınırın öbür yakasında gördüm. Yani Azez'de, Afrin'de, evet, Cerablus'ta, İdlib'de, sınırın hemen 3-5 kilometre ilerisinde kamplarda yaşayıp
çadır kentler var.
Gözünü, evet, o böyle beton duvarların öbür yakasında Türkiye'ye geçmeyi hayal eden 3-4 milyonda nüfus var. Yani bu sürdürülebilir bir durum değildir. Çünkü Şam'da, Dera'da, Hama'da, Humus'taki köylerine, evlerine, dükkanlarına gitmekten korkuyorlar. Araya kan girmiş. İşte bunu bir anayasal ve yasal çerçevede güvence alıştırıp, oluşturup, uluslararası bir gözlemciler eşliğinde bu insanların yurtlarına sağ salim dönmesini sağlayabilir. Yani Türkiye'de bazı böyle densiz diyelim artık politikacıların hepsini bir gecede ülkelerine göndereceğiz. Veyahut da işte Esad af çıkardı gitsinler. Yani bu o kadar da basit bir konu değildir, olgu değildir. Bu nedenle buna aklı başında ayağı yere basan çözümler bulmak hem Türkiye'nin hem de bölge ülkelerinin ve Avrupa'nın da bir sıkıntısıdır. Çünkü Türkiye'den sonra ikinci durakta Batı Avrupa'dır. Dolayısıyla dünyayı etkilendiren küresel bir çözüm sorundur. Tıpkı bir tahıl koridorunun açıldığı gibi inşallah Suriye ile de bir masa etrafında toplanılır ve bu mülteciler bir şekilde ülkelerine sağ salim dönerler. Onlar da huzur içerisinde kendi ülkelerinde olur. Biz de dolayısıyla bu mülteci külfetinden kurtulmuş oluruz diye düşünüyorum.
Suriyeli muhaliflerin bu gelişmeye nasıl baktıklarına dair bir haberi paylaşayım hocam. Suriye muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyonu ülkelerinde siyasi çözüm için istekli olduklarını söylemiş ve Türkiye'nin Suriye muhalefetinin güçlü bir müttefiki olduğunu kaydetmiş. Onlar da olumlu yaklaşıyor.
Sonra Türkiye zaten Eğit Donat programı çerçevesinde şu an yani söylenenlere göre elimde kesimi veriyor ama 100 bin civarında artık eğitilmiş o Suriye Milli Ordusu adı altında Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde. Yani Suriye, Türkiye şu anda bir operasyon yapmaya kalkmış olsa sadece hava harekatı önce olarak da artık Suriye'de kendini koruyabilecek yapıda da bir o muhalif ordu teşkil edildi. Ama Türkiye bu işi silah zoruyla değil masada ve herkesin hak ve hukukuna riayet ederek yapılmasından yana bir tavır koyuyor. Rusya da bu konuda zaten gücünü Donbas bölgesinde Ukrayna'da ağırlık olduğu için bir de Suriye'de uğraşmak istemediği için Rusya da bunun bir usuletle, suhuletle bir barışla çözülmesinden yana. Burada Amerika ve İran ortalığı karıştırıyor diye düşünmekte fayda var.
Peki hocam. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Dün Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü telefonda. Ve orada da yine bu meselenin yani Ukrayna Rusya meselesinin savaşın artık bir suhuletle çözülmesi gerektiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir taraftan da hocam Ukrayna-Rusya savaşında neredeyiz, nereye geldik buna bakalım. Neredeyse bir yıl olacak artık. Hafta başında bir Rus birliği füze saldırısı sonucu 63 askerini kaybetti. Tabii Rusya'nın açıklaması bu yönde. Ukrayna bu kayıp asker sayısını 400 olarak duyuruyor. Bu yönde çeşitli açıklamalar var. Ve son bir sıcak gelişme olarak da şunu paylaşalım. Rusya geçici olarak bir ateşkes ilan etti. 10 ay geride kalırken Rusya-Ukrayna savaşında tek taraflı geçici ateşkes ilan etti. Putin gerekçe olarak Ortodoksların Noel'i gösterildi. Bu yönde de bir çağrı vardı zaten. Fakat Ukrayna bunu samimi bulmuyor. Amerika, Avrupa Birliği Rusya'nın bu adımını samimi bulmuyor. Bir dinlenme, güç toplama vesilesi olarak görüyor. Ukrayna-Rusya savaşını bugün geldiğimiz nokta itibariyle nasıl değerlendirirsiniz hocam? Ve bu ateşkes çabaları daha kalıcı bir ateşkese dönüşebilir mi?
Şimdi 23 Şubat 2022'den itibaren yani Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasından hemen sonra İstanbul'da bir masa kurulup tarafları belli noktalarda ateşkese ikna edilmek üzereyken bir toplu mezar hadisesi ortaya çıktı.
Evet.
Ve adeta sabote edildi. O noktadan sonra da hiçbir zaman barışa yaklaşılmadı. Şimdi olayı şöyle değerlendiriyorum ben. Daha önce Ukrayna toprağı olan Kırım'ı ilhak eden Rusya bu harekatla birlikte de dört bölgeyi yani Donbas bölgesinde dediğimiz Donetsk, Luhansk, Zaporijja ve bir bölge
Herson
bölgesi dahil olmak üzere bu beş bölge Ukrayna'nın nüfus olarak da alan olarak da %20-22'sine tekabül ediyor. Yani yaklaşık olarak şu anda Ukrayna'nın beşte birini Rusya toprak olarak da nüfus olarak da ilhak etti. Şimdi Rusya şu mesajı veriyor. Ben diyor birinci roundda, birinci etapta istediğimi elde ettim. Artık masaya oturup konuşabiliriz. Yani neyi evet. alıp neyi vereceğimizi. Ukrayna da diyor ki yani siz oradan çekilmeden masaya oturmayız. Yani şey bu. Ana mesaj. Yani samimiyet falan değil. Yani Rusya samimi o konuda. Diyor ki bu beş bölgenin benim olduğumu, ilhak kararımı kabul ettikten sonrasını konuşabiliriz diyor.
Evet.
Peki Ukrayna bir yıldan beri sürekli olarak barış çığlıkları atarken şimdi birdenbire yani biz topraklarımızı geri alıncaya kadar mücadele edeceğiz mesajı vermesinin Hı-hı. sebebi o Rus askerlerinin ölümüne sebep olan füzeyi veren de oranın koordinatlarını Ukrayna'ya veren de Amerika'dır.
Evet.
Yani Ukrayna'nın böyle bir teknolojisi de yok. Bunu alacak parası da yok. Böyle 3 yıl önce 5 yıl önce Ukrayna'nın böyle bir ordusu da yoktu zaten.
Hı-hı.
Dolayısıyla Ukrayna'nın başına o film artistini getirip Rusya'ya karşı meydan okutturan güç şu anda Ukrayna'ya füzeler vererek, sofistike Hı-hı. silahlar vererek Rusya'yı durdurabilmeyi başardı. Ve Ukrayna da bundan cesaret alarak şu an tekrar Rusya'ya karşı efelenebiliyor. Ama bir de madalyonun öbür yüzüne bakacak olursak Ukrayna'nın enerji santrallerinin, elektrik üretim merkezlerinin önemli bir kısmı bombardıma tabi oldu. Ve Hı-hı. Ukrayna'nın şu anda kışın ortasında nüfusun önemli bir kısmı şu an elektriğe ulaşamıyor, gaza ulaşamıyor. Polonya başta olmak üzere Batı ülkelerine göç eden bir nüfusu var. Zaten doğurganlık az ve dünyada en hızlı nüfusu azalan ülkelerden biridir Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna. Bir de bu göçle birlikte nüfusu azalıyor. Topraklarını işleyecek insan bulmakta zorlanıyorlar. Ve bu savaş sürdürülebilir bir savaş olmayacaktır. Sebebi şu, işte Fransa tank verecekmiş, lastik evet. tekerlekli hafif tanklar verecekmiş, Amerika şunu verecekmiş. Ancak bu ülkelerin verdikleri artık Ukrayna'dan tahsil edilemeyecek noktaya gelince yardımı keseceklerdir. Çünkü Ukrayna ta Roma'dan, Bizans'tan, Osmanlı'dan beri o bütün dünya coğrafyasını besleyecek dünyanın ekmek sepeti konumunda çok verimli tarım toprakları var. Fakat Ukrayna'nın altyapısı öylesine bir çökertildi ki artık bu ülkenin tekrar ayağa kalkabilmesi için 10 yılların geçmesi gerekir. Ve verdiği batılılar amiyane bir tabirle süt sağmayacağı ineğe ot vermezler. Yani alamayacağı geri dönüşüm olmayan yerde yardım etmez de. Şu anda Ukrayna'ya bir yıldan beri yani milyar dolarlarla ifade edilebilecek silah ve füze yardımında bulundular. Şimdi bunu tekrar nasıl geri tahsil edecekler? Ve bu yardımlar uzun yani bu savaş böyle bir 6 ay bir yıl daha sürdükten sonra Ukrayna yardım alamadığı an masaya oturmak zorunda kalacaktır. Kalacak. Ve savaşın ne kadar süreceğine ne Rusya ne
Ukrayna.
Onu Ukrayna'yı destekleyen, lojistik silah ve para veren, istihbarat desteği veren, havadan uydu görüntüleriyle onlara yardım eden İngiltere, Amerika, Fransa gibi Batı ülkeler Ukrayna yardımı kestikleri an savaş da bitmiş demektir.
Peki hocam. Hocam bir başka gelişmeyle devam edelim programımıza. Yunanistan-Türkiye gerilimi devam ediyor. Son olarak yine Yunanistan'dan kışkırtıcı bir adım geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Keşi Adası'nda Yunanistan bayrağıyla Bodrum'a karşı poz verdi ve buna da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sert tepki gösterdi. Bu tür fotoğraflara Türkiye müsaade etmez ve gereğini yapar dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şımarıklığı bırakmalarını, akıllarını başlarına almalarını sürekli söylüyor. Yunanistan-Türkiye geriliminde Rum tarafından gelen bu kışkırtıcı adımlar nereye varır?
Bunun iki tane sebebi var. Yunanistan kurulduğu günden bu yana ekonomik olarak, siyasi olarak içeride sıkıştığı zaman bir dış politikada bir gerginlik çıkararak evet. insanların dikkatini bu yöne çekmek istiyor. Çünkü Yunan ekonomisi iflas etmiş durumda. Bu birinci iç kamuoyuna yönelik boyutu. İkincisi de biz şu anda Afrika'da ve dünyanın birçok yerinde Türkiye çok başarılı ve güzel işler yapıyor. Fransa başta olmak üzere batılı ülkeler ise Türkiye'yi mesela diyelim ki Kafkaslardan, Türkistan'dan, Afrika coğrafyasından, Balkanlardan elini eteğini çekip kendi içinde ve kendi dünyasında kalması için Yunanistan'la meşgul etmek istiyorlar. Yani şu anda Yunanistan'a o cüreti veren, silah desteği veren başta Fransa olmak üzere Amerika ve Batı bloku ülkelerdir. Ve hedef de şudur, nasıl ki Ukrayna'yı kışkırtıp şu anda Rusya'yı Ukrayna ile meşgul edip bakın Suriye'de bir an evvel çözüm olsun istiyor. Şu anda Frankofan ülkeler dediğimiz Afrika'nın üçte birini Fransa sömürüyor ve o bölgelerde Rusya ve Türkiye önemli kazanımlar elde ediyor her geçen yıl. İşte Fransa ve Amerika Rusya'nın başına bu Zelenski marifetiyle Ukrayna sorunu açarak bir meşguliyet alanı oluşturdu. Bizi de adalarda Yunanistan'la kapıştırıp meşgul ederken bir tarafta güneyimizdeki terör devletini kurdurmak, bir tarafta da bizim Libya'da, Sahra Altı Afrika'da, evet, Balkanlar'da, Türkistan'da, Kafkasya'daki bütün iddialarımızdan vazgeçmemizi sağlayacak, bizi kendi içimizde kendimizle kavga ettirmek istiyor. Hesap bu. Yunanistan sadece bir maşadır, piyondur. Onların bir aparatıdır Türkiye'ye karşı kullandıkları maalesef.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Aranın ardından yeniden burada olacağız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla gündeme dair önemli başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz diyelim bir kez daha ve birlikteliğimize devam ettiğimizi ifade ettik. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam, bu hafta önemli başlıklardan biri de İsrailli bakanın, faşist bakanın Mescid-i Aksa baskınıydı. Filistinlilere karşı ırkçı söylemleriyle tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Tabii ki burada haber olan, önemli olan nokta şu, daha önce de bu isim bu tür baskınlarla adından sıkça söz ettiriyordu ama bakan olarak, bakan sıfatıyla bu eylemi yaptı, bu baskını düzenledi. Filistin yönetimi baskını provokasyon olarak tanımladı ve bunun farklı adımlara yol açabileceği, bir intifadaya gidebileceği ifade edildi. Türkiye burada önemli bir rol oynadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem Katar Dışişleri Bakanı hem Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, üstüne bir de İsrail Dışişleri Bakanı ile konuyu görüştü. Bu arada Birleşmiş Milletler'de de Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin, İsrailli bu hadsiz bakanın baskını için BMGK'yı acil toplantıya çağırdı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? İsrailli bu ırkçı bakan neyi amaçlıyor olabilir?
Şimdi Mescid-i Aksa ile ilgili şu anda İsrail'de yaşayan nüfusun önemli bir kısmı şöyle düşünüyor. Bunlar eğitim sistemlerinde, ders kitaplarında, yani ana sınıfındaki çocuğun kafasına bu nakşediliyor. Diyor, evet, ki Mescid-i Aksa'nın olduğu yerde aslında Süleyman Mabedi, Siyon Mabedi vardı. Biz bunu yıkıp yerine Siyon Mabedi'ni kuracağız. Bu, evet, ana sınıfından itibaren İsrailli Yahudilerin kafasına kazılan bir bilgi olarak, yani bir ideal olarak öğretiliyor. Yani bu sakladıkları bir şey değil. Fanatik, o kökten dinci diyelim, onlar yapıyor aslında, bize Müslümanlara söylüyorlar da. O Yahudiler de zaman zaman Mescid-i Aksa baskınları yapıyor. İsrail polisi de onlara teşne oluyor bu, evet, baskınlar sırasında. Ve arbedeler çıkıyor. Bunlar da işte zaman zaman basında yereden haberlere konu oluyor idi. Fakat geçmiş dönemde birinci intifadanın, ikinci intifadanın olduğu dönemler düşünürsek 90'lı yıllara kadar gittiğimizde, o devrin başbakanı Ariel Sharon'un bir, evet, ziyaretinden sonra Mescid-i Aksa baskını diyelim. Bunu devlet başkanlığı düzeyinde, yani İbrahim Emre ile ben gidip bir yerde bir kiliseyi, bir sinagogu basıp orada bir bildiri okumamız ayrı bir şeydir. Bunu devlet başkanı düzeyinde birini yapması ayrı bir,
evet, anlam ifade eder.
Dolayısıyla bu sadece o Filistinlileri değil, bütün dünya kamuoyunu etkiledi. Hatta aklı başında o Yahudilerden bir kısmı, evet, o Hares gazetesinde falan da yer aldı. Dedi ki yani bu bakan helal olsun, dünyanın yani 8 milyarlık dünyanın en az 4 milyarının İsrail'e karşı nefret kusmasını başardı dedi.
Evet.
Yani çünkü düğün değil, bayram değil, durduk yere niçin bir dinin kutsal bir mabedine gidiyorsunuz, o insanları tahrik ediyorsunuz ve bunu bakan sıfatıyla yapıyorsunuz.
Evet.
Yani bence bunun İsrail'e getirisinden daha çok
götürüsü oldu.
Çünkü hı-hı, Araplarla işte Suud'la, Birleşik, evet, Arap Emirlikleri'yle bir takım ekonomik işbirliği, diyalog vesairenin söz konusu olduğu, dünya kamuoyunda işte Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi numarasının çekildiği bir dünyada bu hareketi İsrail'in ne kazandırdı onu bilemem ama şey olarak, görüntü olarak bir diplomatik, evet, olarak karizmasına zarar verdiğini kesin, evet, söyleyebiliriz.
ABD ve Avrupa Birliği'nden de tepki geldiğini belirtelim,
evet,
hocam.
Dolayısıyla aklı başındaki İsrailli diplomatlar da yani bu hareketin, yani İsrail devletinin normal dış ilişkilerine zarar verdiğini açıkça ifade ettiler. Ve densizce, hı-hı, hesapsızca, fıtırcızca yapılan bir radikal bir yaklaşımdır diye değerlendiriyorum.
Sadece o bölgede yaşanan bu baskın hadisesi değildi. Maalesef çeşitli sebeplerle işgalci İsrail askerleri Filistinlileri katletmeye, şehit etmeye devam ediyor. Bu hafta yine şehitler vardı hocam. Yaralılar, gözaltılar da vardı. İşgalci İsrail devleti orada maalesef zulmüne de devam ediyor.
İsrail 1947'den bu yana uyguladığı politika budur. Yani haşlanmış kurbağa, hı-hı, politika diyoruz. Yani siz kaynar suyun içerisine kurbağa yattığınızda sıçrayıp gidiyor ama normal suyu hafif hafif ısıttığınızda su kaynıyor ve kurbağa haşlanıyor. Bunun farkında değil. İsrail'in politikası şu. Yani 10 kişiyi geçmeyecek şekilde, yani siz bir evi yıktığınızda 3 Filistinliyi öldürdüğünüzde yani küçük bir haber olarak geçiyor. Bir hafta sonra aynı eylemi yapıyorsunuz. 2 kişiyi daha öldürüyorsunuz. 2 kişiyi, evet, daha evinden ediyorsunuz. Yani İsrail bunu küçük küçük dilimler halinde
dikkat
çekmeyecek, evet, şekilde derinden ve yavaş yavaş sürekli yaptığı bir şey. Ama bazıları bu işi bir an evvel kökten, hı-hı, halledelim diyor. Radikal çıkışlar yapıyor. Bu da dünya kamuoyunun gündemine geliyor. Aslında o derin İsrail dediğimiz o Siyonist damar bu işi çok daha böyle uzun vadeli ve yavaştan derinden, evet, yapmaya çalışıyor. Sizin az önce söylediğiniz, hı, haber onların tipik politikasıdır ve
maalesef,
dikkat edin, her 10 yılda bir İsrail'in kazanımlarına baktığımızda daima Filistin topraklarında bir adım daha ileri gitmişlerdir, bir adım daha fazla Yahudi yerleşimcileri getirmişlerdir,
evet,
ama onların da şöyle bir açmazı var. Yani Allah bu, ilahi adalet diyorum ben buna. Çünkü dünya genelinde 15 milyon civarında bir Yahudi
var,
nüfusu vardır. Yani bizim İstanbul nüfusu kadar. Zaten bunun 6 milyonu yaklaşık 8 milyonluk İsrail nüfusunun 6 milyonu Yahudidir. Bir 6 milyon kadar da Amerika'da vardır. 12 milyon, 2-3 milyon da dünyanın değişik ülkelerinde. Şimdi 90'lı yıllarda bir ara işte Yasser Arafat'la İsrail Başbakanı Menachem Begin'in böyle flört edip Oslo, evet, görüşmeleri sırasında işte biz barış yapıyoruz, askerliği kaldıracağız vesaire derken maksatlar orada eski dağılan Sovyetler Birliği'ndeki Yahudi nüfusu çekmekmiş ve 1 milyon Yahudi nüfus geldi. 90'lı,
evet,
yıllarda. Baktılar ki gelen geldi. Ondan sonra tekrar bombardımana başladılar. Yani şu an 6 milyon nüfusun 1 milyonu Sovyet, Rusya'dan
aktarmalı
gelen Yahudilerdir. Dolayısıyla şu anda artık dünyadan onlara gelecek bir nüfus da kalmadı. Ve İsrail'in içerisinde bu LGBT vesaire hadiselerinin o Tel Aviv bölgesinde yaygın olduğunu, yani onların içerisinde de bir Batı Şeria'da, Kudüs'te, işgal altındaki topraklarda kökten dinci Yahudi böyle bir Müslümanı öldürmeyi kendine kutsal bir vazife görecek kadar gözü dönmüşler oldukları gibi Tel Aviv bölgesinde de tamamen liberal, seküler ve o tür insanların da olduğunu, ayrı bir damarın olduğunu da İsrail gerçeği olarak bilmekte fayda var. Onların en büyük tehdit odur. Yani Filistinlerden daha çok kendi işlerinde bir çürümenin olduğunu görüyorlar.
Peki hocam. Devam edelim. Irak'la ilgili bir gelişme var hocam. Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Kasım Süleymani'yi, İranlı komutan, Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde emir verdiği gerekçesiyle ABD eski başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ifade etmiş. Burada şöyle bir soru herhalde akıllara geliyor. Peki Irak'ta yine hem de Irak'ın öz evlatları olan 1 milyon kişinin katledilmesinde, Irak'ın yerle bir edilmesinde, kadınlarına tecavüz edilmesinde etkisi olan, emri veren kişiler hakkında acaba Irak'ta bir yakalama kararı çıkarılmış mıdır?
Yani şimdi bunları biz magazin haberi olarak evet. dinleyelim. Ama şu an Irak'ı kim yönetiyor sorusuna cevap verebilmek için şöyle düşünelim. Irak'ta seçimler olur. İşte parlamenter sistem, bazıları parlamenter sistem diye ortalıkta dolaşıyor. Irak'ta bir parlamenter sistem var. Bu parlamenter sistemde seçilebilme ve devleti yönetebilme pozisyonunda olabilen veyahut da öyle bir namzetler varsa Amerika ve İran oturuyorlar, daha baştan eliyorlar bunları. Yani bir kişi aday olmuş, seçimlere girmişse hem Amerika'nın hem de İran'ın evet. onayını almış ve Amerikan ve İran çıkarlarına dokunmayacağına dair bir takım güvenceler vermiş insanlardır. Bunlar ya İran yanlısı Maliki'nin türevleridir evet. ya da Amerika'nın oradaki oturttuğu insanların benzerleridir. Dolayısıyla Irak'ta şu anda başbakanlık ve devlet idare makamında oturanların hiçbirisinin İran'ı ve Amerika'yı derinden sarsabilecek bir beyanat vermesi beklenemez. Çünkü onları getiren odur. Tıpkı işte PKK hadisesinde bazılar diyor ki HDP PKK ile bağını kessin falan diyorlar ya evet. biraz bağlamından koptu bir şey söyleyeceğim. Ya bir tepedeki bir KCK denen bir örgüt diyor ki sen milletvekili aday olacaksın diyor. Siz de oy vereceksiniz diyor. Onları oraya getirip seçtiren irade o. Irak'taki devlet başkanı makamına getirenler de zaten Amerika ve İran'ın evet. onayıyla seçiliyorlar. Onlar nasıl olur da İran'a rağmen veya Amerika'ya rağmen bir karar alabilirler. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum açıkçası.
Peki hocam. Libya ile ilgili bir gelişme var. Libya'nın doğusundaki Tobruk'ta yer alan Temsilciler Meclisi'nin başkanı Akile Salih ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit El Misri yakında Libya için yeni bir yol haritasının duyurulacağını ve bir anayasa belgesi üzerinde de anlaşmaya varıldığını açıklamışlar hocam. Bunu Mısır ziyaretlerinde duyuruyorlar. İki isim Mısır'a gidiyor. Orada bu karar alıyor. Neler söylersiniz? Önümüzde yeni bir anayasa söz konusu olabilir mi Libya'da ve seçime gidilebilir mi? Bu yani iki ismin açıklamaları şöyle, ne anlama geliyor?
Sirte Körfezi'nin doğusunda Bingazi Tobruk yöresinde Hafter ve ekibi Mısır'da bunları destekliyor. Hı hı. Onların kontrol ettiği ki petrol doğalgaz sahaları da hemen zaten Sirte Körfezi'nin güneyinde kalan sahaları kontrol ediyorlar. Ama başkent Trablus ve o Akdeniz sahillerinde Misrata da dahil olmak üzere Tunus sınırına kadar ülke nüfusunun %50-60'ının oluşturduğu başkentte dahil olmak üzere o merkezi yönetim ise Türkiye ile çok yakın ilişkileri var. Dolayısıyla hem Tobruk hükümetinin hem de Trablus'taki merkezi hükümetin Mısır'da bir araya gelip böyle bir deklarasyon yapmasından şunu çıkarabiliriz. Türkiye ile Mısır'ın da oturup kafa kafaya verip bu iki parçalı bölgeyi her iki tarafın da belli dengelerini gözeterek birleşik bir Libya'yı, güneydeki evet. o başıbozuk bölgelerini de Tuareg kabilelerin yaşadığı Fizan bölgesi de dahil olmak üzere yani Türkiye'nin iki katından fazla bir yüz ölçüme sahip olan ve %95'i çöl olan bir coğrafyadır Libya. Dolayısıyla aynı zamanda Afrika kıtasının en zengin petrol yataklarına sahip olan dünyanın ilk ona giren petrol rezervler bakımından bir ülkedir Libya. 6-7 milyon nüfusuyla birlikte. Dolayısıyla Türkiye burada masanın bir tarafında ve Trablus'taki merkezi hükümetin yanında olarak masaya oturup bir çözüm bulunması gerekir diye düşünüyorum. Ama şu görüldü ki ne Tobruk, Bingazi'deki yönetim ne de Trablus'taki yönetim dünya dengeleri de göz önüne alınarak biri diğerine üstünlük sağlayamadı. O halde belli tavizler vererek Libya'yı bir ve bütün tutacak bir formül ve anayasa etrafında birleşmeleri gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Brezilya'ya geçelim. Lula da Silva yemin ederek görevine başladı. Brezilya'nın yeni lideri olarak 10 yıl aradan sonra aşağı yukarı tekrar iş başına geldi. Eski devlet başkanı Bolsonaro ABD'ye kaçtı. Böyle bir gelişme var. Lula da Silva'lı Brezilya önümüzdeki günlerde, yıllarda neler yapabilir? ABD ile ilişkilerinde neler yaşanabilir? Bunları sizden dinleyelim hocam.
Şimdi Brezilya eski bir Portekiz sömürgesi. 210 milyonun üzerinde nüfusu var. Resmi dili Portekizce ve Katolik Hristiyan. Yani düşünebiliyor musunuz? 10 milyonluk Avrupa'daki Portekiz gitmiş Güney Amerika'da 210 milyonluk bir ülkenin dilini, dinini, kültürünü kendine benzetmiş.
Evet.
Ve şimdi onlar bize de işte emperyalistsiniz, sömürgecisiniz, katliam yaptığınız gibi, Ermeni soykırımcı gibi bizi suçlayan.
Kimsenin diline dokunmamışız, dinine dokunmamışız üstelik.
Şimdi Brezilya 18 milyon kilometre karelik, Güney Amerika'da 8,5 milyon kilometre kareyle kıtanın, yani Güney Amerika kıtasının yaklaşık yarısına sahip. Dünyanın da alan bakımından 5.
Evet.
Yani nüfus olarak da 5. 6. oldu şimdi Pakistan'ın arkasından. Nüfus kütlesine sahip. Amazon ormanlarının devasa petrol, doğalgaz, kereste, dünyada aklınıza gelebilecek kahve, kakao, kültür bitkileri, yani hem tarım hem yeraltı kaynakları bakımından devasa zenginliğe sahip olan bir ülke. Hatta IMF'nin şöyle bir beyanatı vardı geçtiğimiz yıllarda. Diyor ki Brezilya, Arjantin, Türkiye, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya gibi ülkelere diyor istediğiniz kadar borç verin. Her zaman tahsil edebilecek bir varlığını bulabilirsiniz. Yani çok zengin kaynakları olan bir ülke. Peki bu ülke Brezilya ile Türkiye bir ara çok yakın ilişkiler içerisindeydi. Bu
İran'ın
turunculu, yeşilli devrimlerin olduğu dönemde.
Evet.
İşte Ukrayna'da yönetim devrildi. İnsanlar Kiev sokaklarında lastik yakarak bayram etti. Gürcistan'da başka bir renkli devrim oldu. Arap Baharı yaşandı. Bu arada Lula'yı da götürdüler bu hengamenin içerisinde. Adamcağızın günahı şuydu. Çok uluslu şirketleri masaya oturttu. Ya dedi buradan gidersiniz ya da yani Brezilya'nın hakkını Brezilyalılara verirsiniz. Brezilya'nın hakkını savunan millici bir adamdı. Yani ben Müslüman bir adamdı demiyorum. Yani Brezilya halkı
açısından
böyle bir mücadele yaptı. Bu da çok uluslu küreselcilerin ekmeğine ve çıkarına dokunduğu için bu adamı tıpkı yosuzluk Türkiye'deki Erdoğan'ı göndermek o Gezi Park olayları birlikte bir düğmeye basıldı. Ve suç ve kabahat olarak şunu bulundu. Brezilya'da hani şu anda Katar'da olduğu gibi Dünya Kupası finalleri oynanacak idi. Ve Katar'da kesenin ağzını açtı, milyar dolarlık stadyumlar yaptı. Brezilya halkını sokağa şöyle döktüler. Ey ahali, işte bu Lula sizin paranızı büyük stadyumlara yatırdı. Milyarlarca dolar para yatırdı.
Siz açken bunları yaptırdı.
Millet aç, millet aç falan filan. Millet de galeyana geldi ve yargı darbesiyle gitti.
Evet.
Fakat baktılar ki Lula gittikten sonra gelen Bolsonaro tamamen Amerika'nın adeta uşağı, oradaki bir
valisi
gibi çok uluslu şirketler ülkeye çöreklendiler. Ve halk cebine girene baktığında hiçbir şey eskisinden daha iyi olmadı.
Uyandılar.
Yani her şey daha güzel olacak dediler ama Brezilya'da hiçbir şey daha güzel olmadı.
Evet.
Dolayısıyla
senaryolar ne kadar tanıdık hocam.
Evet. Bolsonaro Amerika'ya kaçtı ve taşlar yerine oturdu.
Evet.
Yani Lula'nın Brezilya'ya gelmesi Brezilya halkı için doğru bir karardır. Çünkü adamın sloganı şu, yani Brezilya kaynaklarını, aynı şeyi Chavez Daha sonra Maduro Venezuela'da söyledi. Yani diyor ki bizim halkımız fakir açken diyor siz çok uluslu şirketler alıyorsunuz bize devede kulak pay veriyorsunuz. Buna itiraz eden insanları götürüyorlar bakın.
Evet. Yani
bu kadar acımasız.
Kurulmuş düzene,
düzen.
Müesses nizama karşı evet. olan, çomak sokan insanları bir şekilde
diktatör
ya askeri ya yargı darbesiyle diktatör diye maalesef götürüyorlar. Senaryolar tanıdık. Hocam, Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküp'e kadar doğal gaz transferi sağlayacak bir işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın süresi 13 yıl olacak. Eskiden Kuzey Akım'dan Türkiye'ye gaz gelirdi Bulgaristan üzerinden. Şimdi tam tersi Türkiye üzerinden Bulgaristan'a bir gaz akışı sağlanacak. Bu Türkiye'nin gaz merkezi, enerji merkezi olması noktasında nasıl bir adımdır? İlerisi evet, gelir mi diğer ülkelere şimdi, bu şekilde olur mu?
Resmi önce bir netleştirelim. Şu an itibaren, şu an itibariyle Türkiye doğal gazının %99,5'unu yurt dışından satın alan bir ülke.
Evet.
Sadece Akçakoca açıklarında yani Türkiye'nin %1'den daha az doğal gazını kendisi üretebilir. %99,5 ithal
dışa
ediyor.
Dışa bağımlıyız.
Ve Karadeniz gazı geldiğinde ise yaklaşık %30, %1/3 civarında kendi milli yani kaynaklarımız olacak. Yani evlerde kullanılan gaz kadar bir şey ama bir de sanayide kullanılan doğal gaz var vesaire. Peki
Elektrik.
Biz Bulgaristan'a nasıl doğal gaz satıyoruz? Yani Karadeniz'de gaz bulduk, ihtiyacımızı karşıladık bir de Bulgaristan'a satıyoruz değil. Yani bunu ayrıca
tespit edelim.
Çünkü Türkiye İran'dan, Azerbaycan'dan, şu anda Türkmenistan ve Hazar'ın ötesinden ülkelerle diyalog kuruluyor. İran gazının hatta Kel İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya eskiden sadece mavi akımla Karadeniz'in altından ve bir de Balkanlar üzerinden Ukrayna'dan, Ukrayna üzerinden Balkanlardan kuzey akım geliyordu. Şimdi Türk akımı da geldi. Dolayısıyla sadece Rusya değil, ya biz mesela bir ara o Mesut Yılmaz hükümeti zamanında mıydı falan %70'e yakın Rusya'ya bağımlıydık doğal gazda. Yani enerji coğrafyasında biz diyoruz ki hiçbir ülke bir başka ülkeye %30'dan daha fazla bağımlı olmamalıdır. Yani diyelim ki Azerbaycan bize gazını çok ucuza veriyor. Rusya çok ucuza veriyor. Ama %30'da sınırlı tutmamız lazım. Geri kalanı başka kaynaklardan. Çünkü ilişkiler bir gün gerginleşip manayı kapatırsa
ortada kalır.
O stratejik bir noktadır. Bu nedenle Türkiye ne yaptı? Rusya'yla hem mavi akım hem Türk akımı hem kuzey akımdan geliyor. Azerbaycan'dan, İran'dan. Şu an Türkmenistan, Irak, İsrail gazı bunların hepsi Türkiye'de bir hub diyoruz buna. Birleşiyor. Türkiye kendi ihtiyacını uygun şartlarda sağladıktan sonra işte Bulgaristan'la kontrat yaptı. Yakında bunu Balkan ülkelerinin çeşitli kademelerinde yapar. Biz ne yapıyoruz? Geçiş ücreti alarak bir kar ediyoruz. İkincisi de enerji arz güvenliğimizi sağlıyoruz. Yani diyelim ki İran dedi ki işte kışın ortasında ben gaz gönderemiyorum size. İşte oradan Rusya da dedi 3 akımdan bir tanesi gaz veremedi. Ama biz mevcut gaz gelen şeylerde önce kendi ihtiyacımızı karşılarız, fazlasını göndeririz. Dolayısıyla da sizin ülkenizden bu tür hatların ne kadar çok geçerse size stratejik olarak o kadar değer ve avantaj kazanır.
Eliniz güçlü oluyor.
Eliniz güçlü oldu. Bu yönüyle olumlu bir gelişmedir. Yani biz Bulgaristan'a çıkardığımız gazı değil, komşu bölgelerden bizim Anadolu coğrafyasında toplanan gazı ihraç ederken Bulgaristan işte birinci müşteri olarak ilk komşu ülkeye kontrat yapıldı. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor.
Farklı ülkelerde bu sisteme daha sonra katılabilecek.
Evet.
Peki hocam son olarak şu soruyu sormak isterim. 2023 yılı Lozan Anlaşması'nın 100. yılını da aynı zamanda ihtiva ediyor. Lozan'la ilgili çeşitli şehir efsaneleri var. Süreli bir anlaşma olduğuna dair ya da gizli maddelerinin olduğuna dair. Bunlar sıkça konuşuluyor, tartışılıyor. Bu sorular soruluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a da bu soru soruldu. Bir hukukçu olarak sordular. Böyle bir süreli sözleşme anlamında bir anlaşma olmadığını, gizli maddelerinin de olmadığını, dolayısıyla bu konuda konuşulanların aslında sadece söylentiden ibaret olduğunu ifade etti. Neler söylersiniz hocam Lozan Anlaşması'na dair?
Evet, buyurun. 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması belki de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan bu yana en çok konuşulan, tartışılan anlaşmalardan bir tanesidir diyebiliriz.
Evet.
Çünkü Türkiye'de bir kısım insanlar işte 100 yıllık böyle bir anlaşma olduğunu, 100 yıl sonra bazı gizli maddelerin açığa çıkarılacağını, daha sonra bizim petrollerimizi, gazlarımızı çıkaracağımızı vesaire diye böyle söylentilerin olduğu, bir başka kesiminde bunların hepsinin zinhar yalan olduğu ve Lozan'ın bizim bir kurtuluş destanımız olduğu, işte gelmiş geçmiş en büyük anlaşma olduğunu, tapusu olduğunu söylenir. Ya bir kere ben o tapusu olduğuna kesinlikle karşıyım. Siz yeni bir toprak parçası aldığınız zaman satın alınca tapu alırsınız. Değil mi?
Evet. Sizin olmayan bir şeyi
sizin olmayan
elde ettiğiniz
bir şeyin
zaman.
Tapusunu. Ya biz 1071'de aldık Anadolu'nun tapusunu.
Evet.
Dolayısıyla Osmanlı'dan önce bile Anadolu'nun tapusu bizdeydi. Biz sadece Lozan'da tapu dağıttık.
Evet.
Suriye'nin, Irak'ın, Lübnan'ın, bütün Orta Doğu coğrafyasının tapusunu dağıttık.
Balkanların.
Eğer tapudan bahsedersek. Peki Lozan'ın gizli bir anlaşması var mı derseniz, ben kişisel görüşümü söylüyorum. Lozan'ın gizlenmiş, bizden, gözümüzden kaçırılan yanları vardır.
Nelerdir hocam?
Ben onu söyleyeyim. Yoksa Sayın Şentop'un söylediği gibi Türkiye Millet Meclisi Başkanı kendisi de hukukçudur. Yani uluslararası anlaşmanın öyle gizli maddesi falan olmaz.
Evet.
Fakat Lozan'a giden heyetten bazı sözler alındığı, bu birçok devlet adamı ve bürokratların hatıratlarını okuduğumuz zaman görüyoruz. Nedir bunlar dersiniz? Mesela Lozan Anlaşması hatasıyla, sevabıyla imzalanıp geliniyor. Fakat apar topar bu mecliste oylanmak isteniyor ve mevcut 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun asla kabul edilemeyeceğini, çok ağır şartları ihtiva ettiğini söyleyince 1. Meclis feshediliyor. Yerine böyle seçmece domates seçer gibi Türkiye'den hepsi batı yanlısı insanlardan oluşan Ağustos 1923'te 2. Meclis toplanıyor ve bu meclisin yaptığı icraatlara bakın. İlk iş olarak başkentin Ankara olması, İstanbul'dan Ankara'ya taşınması ve bizim anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek ilk 4 maddesinin bir tanesi de başkenti Ankara'dır ve değiştirilemez. Ya niye biz Ankara'nın başkent olmasını değiştiremiyoruz, değiştirmesine teklif dahi edilemiyoruz?
Ya da neden Ankara olabilir?
Ve
neden
yani
İstanbul'u?
Buradaki mesele mevzu Ankara değildir. Bakınız gözden kaçırılan diyorum. Bakın gizlenen demiyorum.
İstanbul olmamasıdır.
Şu anda siz gidin Türkiye dışında Libya'ya gidin, Bosna'ya gidin, Azerbaycan'a gidin, Yemen'e gidin. Yani eski o Osmanlı'nın o kanuni dönemindeki en geniş sınırlarında olan ülkelerden herhangi birine gittiğiniz zaman kendini hala bir Osmanlı'nın bir parçası gören, kendi ülkesinin başkentiyle birlikte İstanbul'u da gönlündeki bir başkent gibi gören dünyada 1 milyara yakın insan var.
Evet.
İstanbul'un böyle bir özelliği var. Bir Mekke, Medine, Kudüs gibi bir manevi cazibesi ve çekiciliği vardır. Ama Ankara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o 85 milyonun başkentidir. Sınırlarımızdan çıktıktan sonra hiç kimse için Ankara özel bir anlam ifade. Evet. Bu Bursa'da olsa böyledir, Kayseri'de olsa böyledir.
Konya'da olsa böyle.
Konya'da olsa böyledir. O halde İngiliz bunu iyi tespit ediyor. Diyor ki İstanbul başkent olmayacak diyor.
Evet.
İkincisi hilafet kaldırılacak diyor. Dikkat edin 1923, 24 Temmuz 1923'ten ki Ayasofya'da 24 Temmuz'da açıldı. Bunlar hepsi birbirinin şeyidir. Ve biz bir yıl içerisinde o konuşulup söz verilen bütün şeyler takır takır takır bakın saltanatı kaldırıyoruz, hilafeti kaldırıyoruz.
Ankara'yı
başkent olmaktan çıkarıyoruz ve daha sonraki devrimler vesaire. Ya bunlar Lozan'da yapılması söz verilmiş. Daha sonra da ikame edilmiştir ve o devrimler ve ondan sonraki yetiştirilen nesil nasıl olur derseniz, bugün işte Taksim'de, Şişli'de, İstiklal Caddesi'nde yahut da İzmir Konak Meydanı'nda gördüğünüz gençlik böyle bir şey olacaktı Türkiye. Fakat işte elektriğin ta 1970'e kadar Türkiye'nin yarıdan fazlasına ulaşamaması, insanların köylerinde, kasabalarında kendi hallerinde kalması, o modernitenin ulaşamaması, nüfusun da hızla artmasıyla, yani şu andaki yaşadığımız dünyadaki bu muhafazakar bir kesim aslında hani biraz amiyen tabirle üretim hatası gibi. Normalde sistem böyle bir ürün arzu etmiyordu.
Evet.
Şu Cumhuriyet. Ve geldiğimiz noktada da işte bu çatışma kültürü de oradan kaynaklanıyor. Yani Lozan aslında Türkiye'nin yüzünü batıya döndüğü, batı tipi bir insan profilinin ortaya çıkarıldığı, buna göre de kanunlarının, tüzüklerinin yapıldığı bir sistemdir. Ve başkent Ankara ve hilafeti de burada özellikle Lozan'ın söz verilmiş maddeleri ve o uygulandıktan sonra İngiliz Meclisi'nde 1924'te bir yıl sonra onaylandı. Onu da ayrıca söyleyelim. İnanmayan tarihi kronolojiye bakabilir.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.